أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.
Muhakkak ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona tam bir teslimiyetle salat ve selam edin.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'e bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin.
Mevla'ya salli ve selam. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Gülzar programımızda değerli hocamız Profesör Doktor İrfan Gündüz ile birlikte huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz sadece.
Kaside-i Bürde dersimiz kaldığı yerden devam ediyor. Tabii bu programımız belki yıllar sonra tekrar yayınlanacak. Geçen hafta İsrail'in, katil İsrail'in Gazze'de, Filistin'de bir katliamı var. Kalbimiz hep hüzünle dolu. Hüzünlüyüz aslında bu dersi yaparken de. Bu evet, hüznü yaşıyoruz.
Evet.
Belki 2 sene sonra yayınlanacak bu programımız ama olsun. Filistin gündemimiz her zaman bizim gündemimiz olacak.
Zaman, her zaman. Yani bu şeyi koruyacak. Vampiri, siyaset evet. Vampiri, İsrailli yöneticilerin, o çocukların, o kadınların evet. Çığlıkları arasındaki içtiği kan. Bana göre onları boğacak. Amerika'yı da boğacak.
İnşallah. O günleri İsrail'i biz de görürüz boğacak. İnşallah.
Bizim inancımız şu ki zulmüyle abad olanın sonu berbat
olur.
Hatta artık dua ellerimiz karıncalanmış. Bundan sonra kavli dua değil. Fiili duaya ihtiyaç var.
Evet.
Dolayısıyla bugünün de yaklaştığını görüyorum ben.
İnşallah.
Yani İsrail'in ve Amerika'nın dünyadaki hegemonyasının sona ereceği günler yaklaşıyor.
İnşallah. Allah'ın
İnşallah. Size. O yüzden Rabbimizden duamız bu. Oradaki yaralılara şifa, şehitlerimize gani gani Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin. Kalanlara da sağlık sıhhat versin. Ama inşallah o direniş İsrail'i belini bükecek.
İnşallah.
Zaten duyduk ki yüksek rütbeli subaylar arasında isyan çıkmış. Yapılan oradaki katliama gönülleri razı olmadığı için doğru veya yanlış.
Evet.
Ama insan olmanın gereği bu. Böyle olması lazım esasında. Bakalım bekliyoruz netice ne olacak.
İnşallah. Efendim kaldığımız yerden devam ediyorduk. 95. beytteydik ama siz bir geriden bir daha önemine binaen muhkem ve müteşabih konusuyla alakalı birkaç kelime etmek istemiştiniz.
Oradan başlayalım. Yani bu önemli bir konu. Çünkü muhakkematün Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetleri var ki Cenab-ı Hak onları muhkem ayetler deniyor. Allah'ın hakem kıldığı ayetler. Hükmü kesinlik ifade eden ayetler. Eğip bükmeye böyle sağa sola çekmeye imkanı olmayan ayetler, muhkem ayetler. Bunlar da her konuda kesin emir ya da yasak konusunda kesinlik ifade eden ayet-i kerimeler. Dolayısıyla bu ayetler öyle muhkem, öyle bir sağlam ayetler ki hem delaleti kat'i Kur'an-ı Kerim'de hem de manası, subutu kat'i, delaleti de kat'i. O yüzden bunları Cenab-ı Hak hakem olarak tayin etmiş. Kur'an-ı Kerim'in ne diyelim ona taşıyıcı kolonları öyle diyelim ona. Fema yubkine min şübehin öyle bir hakem ki bunlar hiçbir şüpheye yer bırakmaz. Böyle sağa sola çekmeye de imkan vermez. Hani Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir şeysi var. Biraz mürekkep yalamış kendisini alim zanneden bazı adamlar Allah'ın ayetlerini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini eğip bükerek kendi çaldığı minareye kılıf olarak kullanmaya çalışıyorlar. Kendi yanlışlarına ayet ve hadisleri uydurmaya çalışıyorlar. Ya ayet ve hadisleri kendi yanlışına uyduracağını, sen kendini ayet ve hadislere uydursan. Dolayısıyla bu tip insanların ağzında diyor, Allah'ın ayetleri ve Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri asliyetini kaybediyor sanki. Onun için burada muhkem ayetler, müteşabih ayetler var. Onun da hikmeti var. Onu da tabii anlatmak lazım. Ama öyle bir muhkem ayetler, öyle bir hakem ki bu ayet-i kerimeler, onlar hiçbir konuda şüpheye yer bırakmaz. Her meseleye kesin, kalıcı ve daimi bir çözüm getirir. Lizi şikakın ve la yebgine min hikemin. Şimdi burada da İçerisinde böyle tereddüt bulunan, şüphesi bulunan bazı insanlar için de başka bir hakeme ihtiyaç da bırakmaz. Başka bir hakem arayışına da gerek duymaz bir insan. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine, o muhkem ayetlere baktığınız zaman bir tereddüde düştüğünüzde o ayetler sizin için en güzel yol göstericidir. Ona göre formatınızı çizin, harekatınızı ve sekenatınızı o muhkem ayetlere göre verildi. Ha bir de bunun karşısında müteşabih ayetler var. Ama bu müteşabih ayetler dediğimiz esasında subutu Kur'an-ı Kerim'de kat'i ayet bu, tamam. Ama manasında 3-5 manaya gelen bir kelime kullanılmış. Bu manaya da gelebilir, bu manaya da gelebilir, bu manaya da gelebilir. Dolayısıyla delaleti farklı değerlendirmelere gidebilir. Bundan dolayı müteşabih denmiş bu tip ayetlere. Bu ayetleri bile değerlendirirken bir muhkem ayetlere göre siz değerlendirin. Öbür taraftan yine lafzı manaya uygun olan tarafını tercih ederek yürüyün manasına. Müteşabih ayetlerin olması da esasında bir rahmete vesiledir.
Evet.
Hani ihtilafı ümmeti rahmetün vasıa buyuruyor ya Efendimiz. Müminlerin ihtilafı rahmettir. Ne demek ihtilaf? Bir hilaf var. Gayesi ayrı olan, ayrı düşünmek. Gayesi farklı. O hilaf, o fitnedir. O fesada götürür toplumu. Ama aynı noktada, aynı gayede farklı değerlendirmeler olursa buna rahmet diyor Efendimiz. İhtilaf da budur. Şimdi mesela mezhepler, işte İslam ilmi halinde rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen Hoca orada diyor ki bu konuda diyor Malikelerin görüşü budur. Hanbelilerin görüşü budur. Şafiilerin görüşü budur. Hanefilerin görüşü de budur. Altına da yazmış. Müftabih olan kavil de şudur. Müftabih olan kavil dediğine ulemanın çoğunluğu tarafından kabul benimsenen yapmış ve tercih edilen görüş. Burada bir mezhebe bağlılık yok. Bazen Hanefili, bazen Malikeli, bazen Şafii. Yani her bir mezhebi bazen taklit ulemanın edelim çoğunluğu tarafından kabullenilmiş fetvalar diye. O yüzden bu müteşabih olanın da yine ümmet için, Cenab-ı Hakk'ın kulları için rahmete vesile olan bir tarafı var. Onu da burada belirtmek lazım. Ayrıca tabii burada bir de şu var. Tefsir dediğimiz zaman tefsir kapalıyı açmak demek. Örtülüyü açmaya tefsir deniyor. Daha anlaşılır hale getirmeye tefsir deniyor. Şimdi bu tefsirle ilgili ben hep aklıma şey gelir. Lihye-i Saadet ziyaretler olur ya şeyde. 40 kat bohçaya sarılır. Her bir köşesine bir salatü selam getirilerek o bohçalar açılır. 360 salatü selamdan sonra Lihye-i Saadet ortaya çıkar ya. Ben de tefsiri böyle anlarım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın murad-ı ilahisi öyle saklı ve her zaman ihtiyacına cevap verebilecek şekilde de gizlenmiş. Tefsir işte bunları ortaya çıkarmaya çalışan. O da müteşabih ayetlerde ortaya çıkıyor.
Evet.
Hatta biz rahmetli Ali Nihat Tarlan hocamız bizim edebiyat fakültesinde eski Türk edebiyatı hocamızdı. Allah rahmet eylesin. Kendisi çok böyle Bektaşi ve Mevlevi bir zatı muhteremdi aynı zamanda. Hem derviş hem alim. Çok gönlü bir insan. O derse gelir. Bir şiiri alır. Bir mısrağı 2 ay sürerdi şerh etmesi. Arkasından ikinci şiire gelir. 2 ay geçer yani. Biz bir dönemde belki yani 4 tane mısrağı ya şerh ederiz ya şerh etmeyiz. Şimdi Mahmut abi ona dedi ki, Mahmut Kaya. Hocam dedi, nereden biliyorsunuz ki şair bütün bunları düşünmüş? O kadar çok. Ama öyle bir şey değerlendiriyor ki hoca. Her bir kelimenin farklı manalarına dikkat alarak o beytin, o mısrağın manasını şöyle olabilir diyor. İkinci kelimedeki farklılığı alıyor, ona göre söylüyor. Bazen de diyor ki ya bu hattatlar diyor yazının ve sanatlarının inceliğine dikkat ettiği için manaya pek önem vermezler. Belki bu nokta diyor cimdi de ama hı olarak düşmüş. Cim olursa manası budur, hı olursa manası budur. Yok noktasız olursa ha olarak bu mısrağın manası budur diye. Sonra böyle söyledi. Hoca bir hafta sonra tahtaya bir beyit yazdı. Sergeçte-i aheng ederim alem-i şemsi, bir nâ-i elemin suzişi elhanına düşsem. Bu şiir yazan Mevlevi'dir dedi. İşte burada yani sergeçte-i aheng ederim, bu sergeçte-i aheng eden Şems-i Tebrizi, efendim alem-i şey Mevlana, alem-i şemsi de Şems-i Tebrizi. Mevlana dönüyor şemsin etrafında. İşte dönen dünya, dönülen bu efendim şey güneş, güneş alemi filan. Sonra gene sordu. Bunun üzerine dedi ki biliyorum evladım, bunu ben yazdım dedi hoca. Sonra dedi ki bu metin şerhi icazetle alınırmış. Hem metin şerhi hem metin tamiri. Çok önemli bu. Ben dedi bunu Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem Bolayır'dan aldım icazetini dedi. Ve mollalar dedi medresede şairlerin şiiri üzerinde böyle çok farklı bakış açısını öğrenirler. Çok farklı yorumlamayı öğrenirler. Ya şairin şiirinde yanlış söylesen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ama esas dedi bu mollalar yarın ayet ve hadislerden hüküm istinbat edecekler. O yüzden esas orada yanlışlığa düşmesin. Burada bak şeyleri, metinleri yorumlamayı ve çok yönlü değerlendirmeyi öğrensinler diye.
Evet.
Ve ben tefsiri Ali Nihat Tarlan Hoca'dan öğrendim. Bizim fakültelerde metin okutuluyordu. Tefsir okutulmuyordu. Ya Celaleni okutulur ya Beyzavi okutulur. Bu kadar. O da metin. Ama öyle değil. Mesela bugün ben olsam şeyde İlahiyat Fakültesinde tefsir hocası. 5 tane ayeti alırım. Bu 5 ayetin en kuvvetli tefsir ayetin ayette tefsiri varsa ayette tefsiri. Sonra ashab kavliyle tefsiri. Sonra tabi'in. Tebe-i tabi'in derken en son bugüne kadar gelen tefsirleri nasıl değerlendirmiş? Ve hangi gerekçeleri ileri sürerek farklı yorumlara gitmişler? Bunları öğretirim. Sonra mezuniyet sorusu. Bir de sen bunu, bu 5 ayeti tefsir et. O zaman tefsir ortaya çıkıyor. Yani farklı yorumlamak, geniş değerlendirmek, farklı perspektiflerden bakma. Meseleyi dikkate almak. O bakımdan ben bu muhakkematün fema yubkine min şübehin 94. beyti bir daha ele alalım istedim. Bu özellikle hepimiz için, ben kendi açımdan çok önemli gördüğüm için, dinleyicilerimiz için de gerekli gördüğüm için bir kere daha ele almış olduk.
Allah razı olsun.
Rabbim tesirini halketsin. Gelelim, bunu Mahmud abi nasıl yapmış? Bakın gene de andık şeyde. Onlar yani bak muhkem ayetler, şüphe yer vermeyen ve kendisinin üstünde hiçbir hakem kabul etmeyen muhkem ayetlerdir. Hakem ayetlerdir. Nice ayetleri kesin ve muhkem. Şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere diye Mahmud abi de böyle açıklamış. Bu 94. beyti. Güzel açıklamış Allah için. Gelelim 95'e. Mahuribet kattu illa ade min harabin. Adel e'adi ileyhe mülkiyes selami. Şimdi burada mahuribet hiç harp açılmadı, hiç karşı gelinmedi. Harpten geliyor mahuribet kattu illa ade min harabin. Yani Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine hiçbir zaman karşı konulamadı. Ona cephe açılamadı. Açanlar da
hüsrana oldu.
Hüsrana uğradılar, gittiler. Adel e'adi ileyhe mülkiyes selami. Diyor ki ona adel e'adi, o düşmanlık yapanların en düşmanı bile, en keskini bile, en şedid kafiri bile bu uğradıkları güçlüklere dayanamayarak ne dediler? İl ileyha mülkiyes selami, ona boyun eğmekten, efendim onun İtiraf doğruluğunu ettiler. Ve icazını kabul etmekten başka bir çare bulamadılar. Tabii bu Kur'an-ı Kerim'in aynı zamanda meydan okuması var. Cenab-ı Hak bazı ayetlerde siz dahi biliyorsunuz.
Evet.
Hani gelin bütün şeyler bir araya gelsin.
İnsanlar ve cinler bir araya gelsin.
Tabii bunun bir benzerini meydana getirin. Efendim böyle çıkarmış mesela el-gari'atü mel-gari'atüye efendim şey yaparak nazire yapmak için çıkan böyle Arap şairleri bakmışlar ki gitmişler 2-3 kelime ondan sonra gidememişler. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı hem manası hem okunması hem yazılması her yönüyle Kur'an-ı Kerim bir mucize-i Rabbani. Gerçekten bir batılı bir şey musiki şinas ve Rabbeke fekebbir ayet-i kerimesini görünce Müslüman olmuş. İşte bu demiş sanatın zirvesidir. Rabbini tekbir et var ya orada. Rabbeke fekebbir yani ikisini de tersinden oku aynı çıkar. İşte bu mucizül beyan demiş Kur'an-ı Kerim'in icazı. Bununla ilgili çok güzel bir kitap da var yani. İcazül Kur'an diye. Galiba bizim Türkçe'ye de tercüme edildi bu kitap.
Eyvallah.
Yani gerek belagat yönünden, gerek mana yönünden. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e karşı çıkanlar, ona karşı savaş ilan edenlerin daha hiç galip geldiği hiç görülmemiş. Hatta ondaki bu ihtişam karşısında herkes boyun bükmüş ve teslim olmuşlar Kur'an-ı Kerim'in getirdiği değerlere. Bu önemli bir iş. Ama bazen de şu vardı. İşte bazen diyorlar ya Kur'an-ı Kerim ölüye nasıl gider filan ne diye. Sadreddin Gonevi Hazretleri diyor ki Arap gramerinde harfler dört türlüdür diyor. Nari harfler, hevai harfler, türabi harfler, mai harf, türabi harf, hevai harf. Bir de ne var? Yani hava, su, ateş, toprak var ya. Türabi harf, hevai harf, nari harf, mai harf. Dört tane, dört türlü harf. Bu harfler diyor Arap gramerinde mai harfle nari harf bir araya gelmez diyor. Eğer gelirse mai harf, nari harfin etkisini sıfırlar. O yüzden diyor mesela bir adamın eğer ateşi yükselmişse diyor ona mai harf ağırlıklı sureler okursanız adamın ateşi düşer diyor. Bakın bu tesirine bakın. Okunan Kur'an-ı Kerim'in tesiri. Adam soğuktan donmak üzere tir tir titreyen bir adama da nari harf ağırlıklı, hevai harf ağırlıklı sureler okursanız adamın ateşi yükselir ve titremesi gider diyor. Hani o Kur'an-ı Kerim'in okunmasının bile ki Tıbb-ı Nebevi'de en önemli Peygamber Efendimiz'in tedavi yöntemlerinden birisi Kur'an-ı Kerim okumak. O yüzden bu yöne baktığımız zaman şimdi düşünün siz şu ses titreşimleri değil mi? Geliyor. İşte görüntüler televizyonlarda efendim ta dünyanın öbür tarafındaki bir olayı siz burada seyrediyorsunuz. Efendim telefonla ta dünyanın öbür tarafıyla konuşuyorsunuz. Hem görüntülü hem sesli. Bu titreşimde nasıl geliyor? O yüzden Kur'an-ı Kerim'in okunması bile hem okuyana hem de dinleyene etkisi olan, şifası olan bir kitap. Evet. Bu bakımdan hem lafzı, hem manası, hem okunması, hem yazılması bile
mucize.
Bize şifa vaat eden bir mucize-i Rabbani. Onu da burada şey etmiş olalım. Bakın Mahmud abi ne demiş? Her ne zaman Kur'an ayetlerine harp ilan edilecek olsa sonunda en azılı düşmanlar bile gerçeği görerek ona teslim olmuşlardır. Ona savaş açan azılı düşman. Anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı der ki el eman. Ne kadar güzel ya. Bağışla Allah'ım küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Böyle açıklamış. Gayet güzel yani gerçekten. Ona savaş açan azılı düşman. Anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı der ki el eman.
El eman.
Ne kadar güzel. Evet gelelim.
96.
beyte gelmiş olduk. Burada da raddet belagatuha da'va muarıdıha. Bak o Kur'an-ı Kerim'in belagatı, ondaki incelik, edebi sanat. Efendim çok az kelimeyle çok geniş manaları ifade eden tarafı. Ne diyor? Da'va muarıdıha. Bütün muarızların, kendisine karşı çıkanların iddiasını yere serdi. Bir çırpıda mağlup etti. Ne kadar Kur'an-ı Kerim'e itiraz eden varsa, ister manasına, ister efendim getirdiği hedefe ya da emir ve yasaklara karşı çıkıyorlarsa, bazen diyorlar ya, yani bu emre uymaya gerek yok, bu lüzumsuz bir şey, haşa sümme haşa. Ya da yasağını hafife almak, ya da onu hiçe sayarak böyle bir yasak mı olur gibi istifafa ve istihzaya yönelmek. Böyle kim böyle karşı çıkmışsa, onların iddialarını onun belagatı reddetti. Yendi gitti. Reddel gayuri yedel cani anil harami. Bak hem de öyle ki bak. Reddel gayuri bu namusuna çok düşkün bir adam. Sevdiğini kıskanan bir adam. Böyle bir adamın reddedişi gibi ki neyi yedel cani anil harami. Kendi namusunu katillerden ve canilerden malını elinden koruyan adam gibi. Canını koruyan adam gibi. Irzını koruyan bir adam gibi. Böyle bir adamın gayretinde, reddedişinde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim de belagatiyle, fesahatiyle ona karşı çıkanların iddialarını reddetti gitti. Bu da çok önemli bir iş. Tabii belagat dediğimiz zaman belli çok az sözle çok fazla manaları ifade etmek. Ve bu edebi sanat. Zaten belagat Arapçada da çok önemli bir ilim. Dolayısıyla bu mübalağa etmek değil yalnız. Bak, belagatla mübalağayı karıştırmamak lazım.
Evet.
Aynı kökten geliyor ama karıştırmamak lazım. Burada belagat bir sanattır. Ama mübalağa bazen insan duygularının eseri olarak sevgisini de çok abartılı ifade etmiş olabilir.
Evet.
Ya da nefretini de çok abartılı ifade etmiş olabilir. Bu abartıya kaçmadan ama Kur'an-ı Kerim'in belagatı bir sanattır. O yüzden bunu burada ifade ediyor. Öyle bir belagatı var ki ona kim karşı çıkarsa onları yere sermiş. Hatta kendi ırzını, namusunu koruyan bir adamın sevdiğini korumaktaki hassasiyeti, titizliği ne kadar güçlüyse Kur'an-ı Kerim de ondan daha şiddetli bir şekilde belki de kendisine karşı çıkanları mağlup etmiştir. Bunu ifade etmek istiyor. Gelelim buna mesela bakın şey nasıl Mahmud abi yapmış. Namusuna düşkün kimsenin kendi hareminden caninin elini çekip def ettiği gibi Kur'an'ın belagatı da muarızlarının iddiasını öylece reddetmiştir. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize ne imiş? İnsanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Böyle tercüme etmiş. Ama dediğim gibi belagat çok önemli bir sanat. Bunu da eskiden okuturlardı ama şimdi bilmiyorum. Biz okuduk İlahiyat Fakültesi.
İlahiyat Fakültelerini değil mi? Vardı yani, evet.
Biz öyle okuduk bile. Ama şimdi bilmiyorum okunuyor mu okunmuyor mu?
Belki de okutacak da azaldı mı acaba? Okutacak da mı azaldı?
Ha,
okuyacak
bize,
da
bize Mustafa Rünün hocamız vardı. Allah garip rahmet eylesin.
Evet.
O okutmuştu. Daha sonra Ali Özek hoca bize okutmuştu.
Arap belagatı değil mi?
Tabii. Arap dili ve belagatı. Onu şey yaparlardı.
Hocam süremizin de sonuna geldik. Öyle İstiyorsanız mi? Kaldığımız yerden haftaya devam edelim inşallah.
İnşallah.
Değerli dinleyenlerimiz, Gülzar programımız bu haftalık burada sona eriyor. Haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.